Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdo Özoğa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. İspanya'nın Barcelona kentindeyim ve Teknosan'ın desteğiyle geldiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil, yüksek performanslı, heyecan verici özelliklere sahip olan akıllı telefonları ekranlarınıza getirmeye devam ediyorum. Endüstrinin epeydir büyük bir heyecanla beklediği akıllı telefon var. Bu akıllı telefon Nokia'nın yeni süper telefonu Nokia 9 Pure'yu. Kamera sistemiyle gerçekten farklılaşmayı hedefleyen telefonlardan bir tanesi. Bu telefon Nokia 9 Pure'yu Nokia tarafından dünyanın ilk 5 arka kameraya sahip telefonu olarak gösteriliyor ama teknik olarak bu telefonun arkasında 6 tane kamera bulunuyor. 6. kameramız TOF, yani Time of Flight kamerası. Daha ziyade derinlik bilgisini toplamak ve netleme sistemine yardımcı olmak üzere düşünülmüş kamera arkadaşlar. İşte saf görüntü kalitesine doğrudan etkisi olmadığı için Nokia Pure 9 ya da 9 Pure modelinde dünyanın ilk 5 arka kameralı telefonu olarak nitelendiriyor ama 5 tane olmasından, rakamsal olarak çok olmasından ziyade telefonun kamera tarafında gerçekten çılgın özellikleri var. Kamera konusunda çok iddialı bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Detaylara birazdan ineceğim. Önce daha gelin özelliklere bakalım isterseniz. Tasarım seviyesini yorumlamam gerekirse arkadaki kamera dizilimi itibariyle arkadan bakıldığı zaman tuhaf görünüyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Gerçekten ilginç bir arka tasarıma sahip. Buna uygun kılıf nasıl yapılır bilmiyorum. Kılıfın kendisi de tuhaf görünebilir ama dediğim gibi arkadan bakıldığı zaman gözün alışık olmadığı bir telefon tasarım bizleri bekliyor. Önden bakıldığı zaman nispeten hoş görünen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki günümüzün üst seviye akıllı telefonlarıyla kıyaslandığı zaman çerçeve kalınlıkları ve genel tasarım niteliği itibariyle en güzel görünen telefonlardan birisi olduğunu söyleyemeyeceğim belki ama telefon önden arkayla kıyaslandığı zaman daha hoş görünüyor. Arka kısmıyla bilim kurgu filmlerinden çıkmış tuhaf bir tasarım özelliğine sahip gibi de yorumlanabilir. 5.99 inç boyutunda Piolet, yani plastik ravanlı bir OLED ekrana sahip olduğunu görmekteyiz ama 2K çözünürlük var arkadaşlar. Bu kısım önemli çünkü yüksek performanslı amiral gemi sınıfını değerlendirebileceğimiz her telefonda olmayan bir özellik bu. İşte bundan dolayı bu kısmı göz ardı etmemek gerekiyor. 2880'e 1440 piksellik QHD Plus bir ekran bizleri karşılıyor ki HDR10 uyumluluğu da var. Bakın HDR10 uyumluluğu önemli çünkü birazdan HDR kısmıyla ilgili ilginç bir iki detay var. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım zaten. Buna ek olarak arkadaşlar sandviç tasarımı baz alan bir telefon bizleri bekliyor. Ön taraf cam, arka taraf cam. Araya bir metal iskelet, taşıyıcı iskelet sistemi giriyor ki burada da alüminyum kullanılmış. 6000 sınıfı alüminyumun özel yöntemlerle işlenerek oluşturulduğu bir telefona bakıyoruz ki Nokia malzeme kalitesi ve işçilik konusunda gerçekten eski Nokia gibi pozisyonunu koruyor ve bu konuda muazzam yatırım yaptıklarını, ciddi emek harcadıklarını söyleyebilirim. Gorilla Glass 5 tercih edilmiş arka ve ön tarafı korumak için. Burada 6 da olabilirdi ama Nokia'nın bu konudaki tercihi telefonun mukavemetini arttırabilmek anlamında tercihi Gorilla Glass 5'ten yana olmuş. İlginç bir detay olarak telefonda IP67 sertifikası da var. Dolayısıyla suya ve toza karşı mukavemetli bir telefon bizleri bekliyor ki suya karşı dayanıklı olması önemli. Çünkü evet üreticiler genelde bunu garanti kapsamı altına tutmuyorlar ama Nokia burada IP67'den bahsederken su altı fotoğrafçılık konusunda da gönderme yaptı. Yani özellikle tuzlu sudan zaten kaçınmak gerekiyor ama havuzda eğlenceli fotoğraflar çekmek isteyenler, bu telefonun sahip olduğum kamera paketinden su altında da istifade etmek isteyenler açısından böyle bir esneme imkanı verilmiş olması da güzel. Snapdragon 845 platformunu kullanıyor. Dolayısıyla geçen yılın amiral gemi sınıfı telefonlarının performansını verecektir. Bu sene çünkü artık Snapdragon 855'ten bahsediyoruz. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi var. Bu arada telefon madem bu kadar kamerası da iddialı, telefon madem böylesine iddialı ama niye Snapdragon 855 değil? Aslında bu soruya şimdi cevap verin, daha sonrasında vaktimizi bunu harcamayalım. Çünkü bu kameranın gelişme esnasında, yani arka taraftaki bu komplike kamera sistemin geliştirmesi esnasında yoğun mesai harcamışlar. Zeiss da ciddi kafa yormuşlar ve özel yazılım tarafında algoritma seviyesinde ciddi emeğin olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar zaman harcandıktan sonra yeni platforma adaptasyon zaman gerektireceği sistemde bir takım yeni yatırımlar ya da yeni çalışmalar gerektiği için zamanlamayı kaçırmamak adına muhtemelen Snapdragon 845 ile ilerlediklerini söyleyebilirim. Zaten telefonun geliştirilmesi esnasında da Qualcomm'la ciddi bir işbirliği var. Çünkü Nokia diyor ki Qualcomm Snapdragon platformunu, ki telefonda 845 olduğuna göre 845 diyelim biz buna, işlemci, grafik birimi, DSP, ISP, ISP, ki bakın arkadaşlar dijital sinyal işlemcisi ve görüntü sinyal işlemcileri önemlidir. Örneğin ISP dediğimiz sabit işlem motoru, işlemcilerde bulunan sabit işlem motoru, bizim çektiğiniz fotoğrafta kameranın doğru beyaz dengesinden otofokus hızına kadar, renk hassasiyetine kadar, beyaz dengesine kadar pek çok şeyin aslında hesaplanması büyük oranda işlemci içerisindeki ISP motoru üzerinden gerçekleştirilir. Yani kamera ve lens sistemi, sensör sistemi, insan gözü gibi düşünün, bunun işlenmesi, görüntünün oluşturulması ve zihnimizde o görüntünün oluşmasından ne kadar beyin ve beynin ilgili bölümleri sorumluysa, telefon sistemlerinde, telefonlardaki kamera sistemlerinde de ISP buradaki yükü alan kısım arkadaşlar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İşte tüm bahsettiğimiz bu platform altındaki işlem birimlerinin tamamının ilk defa Nokia 9 Pure ile beraber tam yük altından alınarak kullanılabildiğini Nokia iddia ediyor. Burada bir Qualcomm çalışana denk gelmediğim için bunu doğrulayamadım ama Zeiss'ten bazı insanlarla konuştum ve onlar da sistemin gerçekten de efektif ve verimli çalışabilmesi adına platform seviyesine gerek yazılım gerekse donanım ayağına ciddi zaman harcayacağını söylüyorlar. Muhtemelen bu kadar optimizasyondan sonra muhtemelen Zeiss, Qualcomm ve Nokia bu telefonun sahip olduğu kamera sistemini Snapdragon 1845'te çalışacak şekilde optimize ettikten sonra, algoritmaları buna göre ayarladıktan sonra 855'e geçmek daha fazla zaman gerektireceği için tercihlerini bu yönde kullanmış olabilirler. Bunun dışında tabii telefonda ekrandan parmak izi okuyucu var. Burası ilginç. Ekrandan parmak izi okuyucunun tanımlanması esnasında ben şu ana kadar böylesine zor bir sistem görmedim. Epey bastırmanız gerekiyor. Bastırırken de ekranın ilgili bölümü, sensör bölümünün titreşimle sizi uyarmasını beklemeniz gerekiyor. Parmağınızı tanımlaması herhangi bir ekrandan parmak izi okuma sistemine sahip telefona göre daha zor. Bu benim telefonla ilgili hani burada en çok rahatsız olduğum konulardan bir tanesi. Belki o kısım daha optimize edilebilirdi ama parmağınızı tanımladıktan sonra ekrandan parmak izi okumanın hızı ve doğru okuma hassasiyeti güzel. Okutma kısmı, tanımlama kısmı zor. Telefonda ayrıca yapay zeka destekli yüz tanıma var biyometrik güvenlik ayağında ama onu deneme şansım olmadığı için o konu hakkında şu an net yorum yapmam doğru olmaz. Tabii ki pil kısmı önemli. 3230 mAh kapasiteli pille geliyor bu telefon arkadaşlar. Pilin ne kadar dayanacağını, nasıl performans vereceğini denemeden yorumlamak çok zor ama telefonda aynı zamanda 10 wattlık kablosuz şarj desteği var. Kablosuz şarj desteğine sahip olması güzel ama 10 watt artık yavaş yavaş geride kalmaya başladı çünkü Xiaomi ne dedi? Bende 20 watt var. Tabii 10 watt hala pek çok akıllı telefon için kablosuz şarj desteğine sahip olan iyi bir değer. Onlarla rekabet edebilecek bir değer ama artık 20 watt'tan bahsediyoruz. Quick Charge 3.0 desteği var arkadaşlar. Yine hızlı şarj konusunda telefonun sahip olduğu yeteneklerden birisi de buydu. Telefon kamera tarafında işbirlikleri var. Adobe ile işbirliği var. Örneğin Lightroom'a destek var. RAW görüntülerin, DNG görüntülerin daha rahat işlenebilmesi adına ama Android One tabanlı bir telefon. Android One projesinin üyesi. Dolayısıyla Android 9 da geliyor ve Nokia böylesine güçlü bir kamera sisteminin Adobe Lightroom'la değişik ve çılgın kullanım senaryolarına izin verebilmesine rağmen telefonu ön yüklü olarak yazılımları koymamış. Bence çok da iyi yapmış arkadaşlar. Tabii ki Adobe Lightroom çok değerli bir uygulama. İsteyen kurabilir ama Nokia genel telefon deneyimi bozulmasın diye SAP Android deneyimi içerisinde herhangi bir üçüncü parti uygulama ya da bloatware uygulamayı kurmamış arkadaşlar. Bu bence güzel detaylardan bir tanesi. Gelelim kamera sistemine. Bakın kamera sistemi önemli. Çünkü bu telefonun aslında gerek pazarlama olarak en çok üzerine durulacak detayı gerekse de teknik olarak mühendislik seviyesindeki en büyük farkı kamera sistemi. 5 artı bir kamera olduğundan bahsetmiştim. Bu kameralardan bir tanesi soft kamera, time of flight, derinlik bilgisinden sorumlu ve netlemeye yardım ediyor. Diğer 5 kameranın hepsi 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bunlardan 2 tanesi RGB sensör, renkli olarak görüntü kaydı yapıyor. Diğer 3 tanesi ise monokrom sensör, siyah beyaz bilgi topluyorlar arkadaşlar ve siz kamerada deklanşör butonuna bastığınızda 5 kameranın tamamından görüntü kaydediliyor arkadaşlar. 5 kameranın tamamı da o sahneyi kaydediyor ve daha iyi bir görüntü oluşturulabilmesi adına, daha temiz ve detaylı görüntü oluşturulabilmesi adına bunların hepsi daha sonrasında işlenerek ortaya tek bir 12 megapiksel görüntü çıkartılıyor. Şöyle bir durum söz konusu. Siz görüntü kaydı yapmak istediğiniz zaman kamerada gördüğünüz o ön izleme görüntüsü orta kısmın hemen altındaki kameradan geliyor. Yani çekim esnasında 4 kameradan herhangi birisini parmağınız kapatsa bile arkadaşlar geriye kalan 4 kameradan siz o ön izlemeyi görmeye devam edebiliyorsunuz. Ama ne dedim? 5 kameradan tamamından gelen görüntü aynı anda işleniyor dedim. Eğer parmağınız çekim esnasında herhangi bir kamerayı kapattıysa bile sistem bunu algılıyor ve o kamera aslında işlem esnasında devre dışı bırakılıyor. Yani hani kayıt esnasında parmağım kameralardan birisini kapattı acaba 5 görüntü işlenirken ve bir yere ortak görüntü oluşturulurken parmağım kapattığı siyah ya da parmağın o kırmızımsı rengi görüntüye girer mi derseniz hayır girmiyor, bu konuda endişeniz olmasın arkadaşlar. Toplamda aslında 240 megapiksele denk gelen bilgi işleniyor ve günün sonunda ortaya 3 tane monokrom sensörden 2 tane RGB ışık renkli kayıt yapabilen sensörden gelen bilgi işlenerek inanılmaz bir görüntü çıkartılıyor arkadaşlar ki detay zenginliği acayip yüksek. Zoom yapıyorsunuz ve keskinlik kaybolmuyor. Bu benim hoşuma giden detaylardan bir tanesiydi. Kamera deneyimi mümkün olan en yüksek seviyeye, performans mümkün olan en ideal noktaya getirebilmek adına kullanılan 5 kameranın tamamında Zeiss lens var. F1.8 diyaframa sahip olduklarını görüyoruz arkadaşlar ve yine çift tonlu LED flash var. Bakıldığı zaman sabit odak açıklığına sahip olan lenslerden bahsediyoruz. 5 tane kamera lensinden bahsediyoruz ki odak uzaklığı 28 mm arkadaşlar. Ve buna ek olarak arkadaşlar örneğin kamerada herhangi bir ultra geniş açılı lens yok. Kamera dönüşü optik görüntü sabitleme özelliği yok. Bunlar yazılım seviyesinde yapılıyor ama 5 tane kameradan, 5 tane 12 megapiksel kameradan gelen görüntüyle, bu arada isterseniz monokrom çekim modu gibi ekstra fonksiyonlar var. Bunları da kullanarak yine siyah beyaz fotoğraflarla çekebilirsiniz ama monokrom ve RGB yani renkli görüntülerin bir araya gelmesiyle oluşan keskinlik başarımını biz daha önce Huawei'nin bazı telefonlarında da gördük. Bunun ne kadar etkili olabildiğini de daha önce tecrübe ettiğimiz için Nokia'nın Nokia 9 Pure kamerasının sahip olduğu potansiyeli varın siz düşünün arkadaşlar. Değişik detaylar var. Bunlardan biraz bahsedebiliriz. Nedir bunlar? Örneğin şimdi siz görüntü kaydı oluşturduğunuz zaman 5 tane sahneden gelen görüntü var. Burada HDR de devreye giriyor. Zamanla bunlara yazılımsal müdahale, yazılımsal olarak tek tek kontrol edilebilmesi mümkün kılınabilir. Şu aşamada çok fazla derinliğine inemiyorsunuz belki ama Zeiss yetkilileri böylesi bir kamera sisteminin herhangi bir akıllı telefonda olmadığını ve muazzam bir esneme imkanı sunabilecek bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını söylüyor. Açıkçası gelecekte nasıl kullanılır merak ediyorum ama telefonun çektiği RAW ve DNG görüntüleri Adobe Lightroom'da derinlemesine mümkün olan en yüksek seviyede özelleştirebiliyorsunuz. Üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Keza çektiğiniz fotoğraflarla ilgili olarak yine Google fotoğraflar üzerinden bir takım düzenlemeler yapmak da pekala mümkün arkadaşlar. Telefonun dinamik aralığı gerçekten acayip noktaya gelebiliyor. 12.4 stop, 12.4 noktalı olarak farklı ışık seviyelerinde kameranın dinamik aralık seviyesinde görüntü kaydı yapması mümkün kılınmış durumda arkadaşlar. Ki bu arada derinlik bilgisi toplayan TOF, Thermoflag kameradan bahsederken şu detayı unuttum arkadaşlar. Bugün derinlik bilgisi toplayabilen kameraya sahip pek çok telefonda arkadaşlar bu kameradan gelen görüntüler genelde aslında 10 katmanlı bilgiden oluşuyor ama burada 1200 katmandan bahsediyor. 1200 farklı derinlik nokta bilgisi oluşturabilen katmandan bahsediliyor. Yani söz konusu derinlik olduğu zaman da ortaya muazzam bir detay çıkıyor. Bu arada çektiğiniz fotoğrafın, oluşturduğunuz görüntünün herhangi bir kısmının net olmasını, herhangi bir kısmının net olmamasını isterseniz ya yine bu telefon üzerinde çektiğiniz fotoğrafı çektikten sonra herhangi bir kısmını bokeh uygulayarak diğer kısımların bulanık ya da istemediğiniz kısımların net olmayan bulanık şekilde istediğiniz kısımlarınızın net olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu arada telefonun video kabiliyetleri de gerçekten çok ilginç. Çok dillendirilmedi. Çok fark eden de olmadığı gibi görünüyor benim konuştuğum insanlar ve gazeteciler, editörler arasında. Ayarlar kısmına girildiği zaman telefonun hem ön hem de arka kamerası 4K Ultra HD video çekiyor ve menünün gösterdiği kadarıyla telefonun hem ön hem de arka kamerası 4K HDR video çekebiliyor arkadaşlar. Bakın 4K HDR ki videonun başında ne söylemişim? Telefonun ekranı aynı zamanda HDR10 uyumluluğuna sahip. Yani çok eğlenceli videoları çekilen görüntünün niteliğini tam olarak anlayabilecek şekilde çekip telefonun ekranı üzerinde izleyebilmek de pekala mümkün. Gelelim ön kameraya. Bu telefonda 20 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip olan bir ön kamera var ve tetrasel piksel bindirme yöntemini kullanıyor. Dolayısıyla farklı ışık koşullarında birden fazla pikseli bir araya götürerek detay zenginliği yüksek 5 megapiksellik görüntüler oluşturabiliyor arkadaşlar. Buna göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii ki rekabet çerçevesinde telefon ön kamerasının ne kadar performanslı olduğunu rakiplerle yan yana getirip görmek gerekiyor ama tetrasel dolayısıyla piksel bindirme ile süper piksel oluşturabilme kabiliyeti bence önemli çünkü farklı ışık koşullarında değişik deneyimler elde edilebiliyor. Ki Nokia tarafı şunu da garantisini veriyor arkadaşlar. Diyor ki 2 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri, 3 yıl boyunca da Android tarafındaki bütün güvenlik güncellemeleri bu telefonlara gelecek. Android Pie güncellemesinin en yakın rakibinden 2 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Nokia'nın zaten yaptığı işler de ortada, yazılım güncellemesi konusunda 1 GB RAM'e sahip olan telefona bile Android Pie güncellemesi verebiliyorsa, güncel Android yükseltmelerini yapabiliyorsa arkadaşlar o firmayı takdir etmek gerekiyor ki Nokia işte bunu yapabilen markalardan bir tanesi. Yazılım konusunda takdirimiz sonuna kadar Nokia ile gerçekten güzel işler yapıyorlar arkadaşlar ekip olarak. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Nokia 9 Pro'yu toparlayalım isterseniz. $699 fiyatıyla önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak arkadaşlar. Arka tarafta 5+1 kamera sistemi, önde bir kamerası var. 5 kameranın tamamı 12 megapiksel, 2 tanesi renkli fotoğraf, 3 tanesi monokrom fotoğraf çekiyor. Tamamında Zeiss lens var. Lenslerin tamamı f1.8 diyaframa sahip ve fotoğraf çekmek isterken deklanşöre bastıktan sonra 5 kameranın tamamından aynı anda görüntü kaydı gerçekleştiriliyor. Bunlar işleniyor ve ortaya 12 megapiksellik en yüksek detay seviyesinde görüntü oluşturuluyor. Bu arada fotoğrafı çektikten sonra galeride görüntülemek isterseniz altta bir processing yazısı var. Yanında bir sürenin dolmasını bekliyorsunuz. Sonucunda teknik olarak bakıldığı zaman 240 megapiksele denk gelen bir bilgi hesaplanarak size 12 megapiksellik bir görüntü oluşturuluyor. Bunun da ister istemez bir miktar zamanı ihtiyacı var. Telefonun oluşturduğu fotoğrafların detay zenginliğine, görsel kalitesine etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Üzerinde ister istemez modifiye yapabiliyorsunuz ve derin seviyede pek çok farklı bilgiyi de yine özelleştirerek ortaya farklı sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Bakalım Nokia'nın Türkiye macerası yeniden alevlenecek. Gelir gelmez umarım bir tanesi gelir çünkü gerçekten farklı bir kullanım deneyimi vaat eden, kamera konusunda değişik işler yapılmasını sağlayan bir telefon olmuş Nokia 9 Pro. Tabii ki çokluk her zaman en iyisi anlamına gelmiyor ama Zeiss tarafı da zaten bundan dolayı biz bu kamera telefonun kamera sistemine güveniyoruz demiyorlar. Ciddi bir mühendislik emeğinin olduğunu söylüyorlar. Bakalım telefon piyasaya çıktığı zaman hep beraber göreceğiz zaten. Sevgili arkadaşlar ben Erdi Özdağ. Teknosan'ın desteğiyle geldiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde konuğum Nokia'nın yeni süper telefonu Nokia 9 Pro'ydu. Umarım sizleri aydınlatabilen, umarım sizler için farkındalık yaratabilen ve telefonla ilgili olarak merak ettiğiniz sorulara cevap verebildiğim bir videoya imza atabilmişimdir. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.